Ayrım 38, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 358. Transponder yolu adamın rüzgarın hırpaladığı kahverengi günler boyunca Margariti Fersidos'un güneyindeki engebeli araziden ilerilere götürdü. John çevresindeki bir yerleri görebilmek için daha sonra buralardan yeniden geçmek zorunda kalacaktı. Çünkü fırtınada görünen tek şey anlık altuni ışık hüzmeleri tarafından delinen uçuşan bir çikolataydı. Bakuysen krateri yakınında Turner Kuyuları adlı yeni bir yerleşimde durdu. Burada kayayı delip bir akifere ulaşmışlardı ki kuyuların alt ucundaki büyük hidrostatik basınç sayesinde artezyen akışını bir dizi türbinden geçirerek enerji üretebileceklerdi. Serbest bırakılan su kalıplara akıtılacak, dondurulacak ve sonra robotlar tarafından taşınarak güney yarıküre üzerindeki bütün kuru yerleşimlere dağıtılacaktı. Mary Dunkel burada çalışıyordu. John'a kuyuları, enerji santralini ve buz depolarını gezdirdi. Keşif amaçlı delgi işlemleri aslında acayip korkutucuydu. Matkap akiferin sıvı kısmına değer değmez kuyudan gerisin geriye püskürdü ve püskürmeyi denetleyip denetleyemeyeceğimiz konusu da çok tehlikeliydi. Eğer denetleyemeseydiniz ne olurdu? Bilmiyorum, aşağıda çok su var. Kuyunun çevresindeki kayayı dağıtsaydı Christ'taki büyük sel kanatları gibi olabilirdi.
O kadar büyük mü?
Kim bilir, olabilirdi.
Vay!
Al benden de o kadar. En bu sıralar sismik testler sırasında geri ilettikleri yankılar sayesinde akifer basıncını belirleme yöntemleri üzerine bir araştırma başlattı. Fakat bir ya da iki akiferi serbest bırakmak isteyenler de var. Anlıyor musun? Netteki bildiri panolarına mesajlar bırakıyorlar. Eğer aralarında saks da varsa buna çok şaşırmazdım doğrusu. Devasa su ve buz selleri, havaya bir yığın süblimasyon, saks bu duruma neşelenmez miydi? Fakat eskiden olanlara benzer seller yüzeye en az üzerine asteroidler düşürmek kadar zarar verici olacaktır. Daha da çok, kaoslardan aşağı inen o kanallar inanılmaz kırılmalardı. Buna en iyi karşılık düşen Terra eşdeğeri Washington'ın doğusundaki kabuklu topraklardır. Onları duymuş muydun? Yaklaşık 18 bin yıl önce orada Montana'nın büyük bölümünü kaplayan bir göl varmış. Missoula Gölü dedikleri, buz çağında erimiş suları içeren ve buzdan bir engel sayesinde orada oluşan bir göl. Bir vakit bu buz engel kırılmış ve göl felaket bir biçimde boşalmış. Yaklaşık 2 trilyon metreküp su birkaç gün içinde Kolombiya yaylası boyunca akarak Pasifik'e dökülmüş.
Vay!
Bu sırada Amazon'dan 100 kat daha hızlı akmış ve bazalt kaya yatağında en az 200 metre derinlikte kanallar oymuş.
200 metre?
Evet ve bu durum buradaki Christ kanallarını oyan selle karşılaştırıldığında hiçbir şey değil. Oradaki ağızlaşma öyle bölgeleri kaplıyor ki.
Kaya yatağında 200 metre ha?
Evet, bu sadece normal erozyon değil. O kadar büyük seller sırasında basınç öylesine kararsız olur ki çözülmüş gazların sıvılaşması da gerçekleşir ve bu baloncuklar çökerken inanılmaz bir basınç yaratırlar. Buna benzer bir çekiçleme darbesi her şeyi parçalayabilir.
Yani bir asteroid çarpmasından daha kötü olur.
Kesinlikle. Eğer gerçekten büyük bir asteroid düşürmüyorsan. Ama bunu yapmamız gerektiğini düşünenler bile var, değil mi?
Var mı?
Var olduklarını biliyorsun. Fakat seller yine de daha iyidir. Eğer bu tür bir şey yapmalarını istiyorsan. Sellerin birini Hellas'a yönlendirebilseydik söz gelimi bir denizimiz olurdu. Eğer onu yüzeydeki buzun süblimleşmesinden daha hızlı bir şekilde yeniden doldurabilirsek.
Böylesi bir seli yönlendirebilmek mi dedi şaşkınca John.
Yani bu olanaksız olurdu. Fakat doğru yerde olan birini bulursan onu yönlendirmen gerekmez. Saks'ın son zamanlarda su arama ekibini nereye gönderdiğini incele istersen. Bak bakalım sana nasıl görünecek.
Fakat bu BMMİB tarafından kesinlikle yasaklanacaktır.
Bu durum ne zamandır Saks'ı bağlıyor?
John güldü. Artık bağlıyor. Ona aldırmazlık edemeyeceği kadar çok şey verdiler. Onu para ve güçle bağladılar.
Belki de.
O gecenin sabahında saat 3.30'da kuyu girişlerinden birinde küçük bir patlama oldu. Alarm zilleriyle uykularından fırlayıp yarı çıplak bir halde koşturdular ve gecede uçuşan tozların içine dimdik yükselen bir fışkırmayla oraya buraya telaşla çevrilen spot ışıkların parça parça gösterdiği beyaz bir su sütunuyla karşılaştılar. Su toz bulutlarının arasından buz parçacıkları, bowling topu büyüklüğünde dolu tanecikleri halinde yüzeye dökülüyordu. Rüzgar yönünde bulunan kuyular bu mermilerle iyice dövülüyordu ve yerdeki buz topları çoktan diz boyuna ulaşmıştı. John geceki tartışmayı düşünerek manzaradan oldukça telaşlanmış bir halde buldu kendini ve Mary'e rastlayıncaya kadar ortalıkta koşuşturdu. Püskürmenin ve hala devam eden fırtınanın uğultusunun içinde Mary John'un tam kulağına bağırdı. ''Sen ortalığı boşalt, ben kuyunun yanına bir patlayıcı koyup onu bastırmaya çalışacağım.'' Beyaz gece giysisiyle koşturdu ve John izleyenleri toparlayıp onları tünellerden geçirerek geriye istasyonun yaşam alanına götürdü. Mary onlara kilitte yetiştiğinde soluk soluğaydı. Bilek panelinde birkaç noktaya bastı ve kuyu yönünde hafif bir patlama oldu. ''Haydi gidip görelim.'' dedi ve kilit bölgesini aşıp tüneller boyunca kuyuyu gören bir pencereye doğru koşturdular. Orada beyaz buz topları arasında yana devrilmiş ve kıpırtısız bir halde matkaptan geriye kalanlar duruyordu. ''Tamam, tıkandı.'' diye bağırdı Mary. Birkaç sevinç çığlığı yükseldi. Aralarından bir bölümü kuyu bölgesine durumu güvenliğe almak için yapabilecekleri bir şey var mı diye bakmaya indi. ''İyi iş başardın.'' dedi John Mary'e. ''O ilk kazadan sonra kuyu tıkama hakkında çok şey okudum.'' dedi Mary. ''Soluk soluğaydı. Her şeye hazırlıklıydık. Ama fırsatımız olmadı. Denemek için. Ne olacağını asla bilemiyorsun ki.'' ''Kilitlerinizin kayıt sistemleri var mı?'' dedi John. ''Var. Harika.'' John kayıtları gözden geçirmeye gitti. Pauline'i istasyon sistemine taktı. Sorular sorup ekranında belirdikçe yanıtları taradı. O gece zaman kaymasından sonra kapıları kimse kullanmamıştı. Tepedeki hava durumu uydusuna bağlandı. Saks'ın şifrelerini verdiği radar ve kızılötesi sistemlerini tıklayıp Bakuysen çevresindeki alanı taradı. Birkaç eski yel değirmeni ısıtıcıları dışında görünürde başka bir makine yoktu. Transpondörler de önceki gün gelişinden bu yana bölgede hiç kimsenin yola çıkmadığını gösteriyordu. John kendini beceriksiz ve budala hissederek Pauline'in önünde boş boş oturdu. Aklına başka bir denetleme gelmiyordu ve yaptıklarından o gece patlamayı gerçekleştiren kimsenin olmadığı sonucu çıkıyordu. Kuyularda her gün çalışma olduğundan aleti saklamak güç olsa bile patlama günler öncesinden ayarlanmış olabilirdi belki de. Yavaşça kalkıp Mary'i bulmaya gitti. Onun yardımıyla o kuyu üzerinde bir önceki gün en son çalışmış olanlarla konuştu. Öğleden sonra 8'e dek bir kurcalama belirtisi yoktu. Sonrasında ise istasyondaki herkes John Boone partisindeydi. Kapılar kullanılmamıştı. Yani gerçekten hiç olasılık yoktu. Yatağına dönüp bu konuları düşündü. Bu arada Pauline, lütfen Saks'ın kayıtlarını gözden geçir ve bana geçen yılki su arama gezilerinin hepsinin bir listesini çıkar. Hellas'a giden yolda hiçbir şey görmeden aracını süren John, Rape kraterinin üzerine yeni bir tür kubbe yapımını denetleyen Nadia ile karşılaştı. O güne dek yapılan en büyük kubbeydi bu. Atmosferin kalınlaşması ve inşaat malzemelerinin hafiflemesinden yararlanarak yapılıyordu. Basınçlandırılmış kubbeyi tamamen ağırlıksız kılarak yer çekiminin basınçla dengelenebildiği bir durum sağlamışlardı. İskelet simyacıların en son icadı güçlendirilmiş areojel kirişlerle yapılıyordu. Areojel öylesine hafif ve güçlüydü ki Nadia olası yararlarını anlatırken hafifçe kendinden geçiyordu. Ona göre krater kubbeleri geçmişte kalmıştı. Bir kentin çevresine kaya çevirmeleriyle destekleyerek areojel sütunlar dikilebilirdi. Sonuçta ortaya çıkacak şey devasa şeffaf bir çadır olacaktı ve onun içine tüm nüfusu yerleştirmek oldukça kolay bir şeydi. Bütün bunları artık koca bir inşaat alanından başka bir şey olmayan Rabe'in içinde yürürlerken anlattı John'a. Kraterin yamacının tamamı tavan pencerelerine sahip odalarla peteklenecekti ve kubbeli iç kısımda 30 bin kişiyi besleyecek bir çiftlik yer alacaktı. Tozun yarattığı karanlıkta toprağı işleyen bina yüksekliğinde robotlar 50 metre uzaktan bile güçlükle fark edilerek çalışıyorlardı. Bu canavarlar kendi başlarına ya da tele işletimle çalışıyorlardı. Büyük olasılıkla tele işletimcilerin yakınlardaki araçsız gezintileri güvenli kılacak kadar bir görüş alanları bile olmuyordu. John Nadia'nın ardından gergin bir ruh hali içinde yürüdü. Bradbury zirvesindeki madencilerin ne kadar kolay heyecanlandığını hala hatırlıyordu. Üstelik orada neler olup bittiğini de görebiliyorlardı. Nadia'nın ilgisizliğine gülesi geldi. Zemin ayaklarının altında titreştiğinde öylece durup çevrelerine bakınıyor ve üzerlerine gelen bina büyüklüğündeki araçlardan kaçınmaya hazırlanıyorlardı. Nadia bir sürü makine kazasına yol açan tozlara sövüp sayıyordu. Büyük fırtına 4. ayını doldurmuş, son yıllardaki en uzun fırtına olmuştu ve hala bitecek gibi görünmüyordu. Sıcaklık düşüvermişti. İnsanlar kutulanmış ya da kurutulmuş yiyecekler, ara sıra yapay ışıkta yetiştirilmiş bir salata veya sebze yiyorlardı. Her şeyin içinde toz vardı. Bu konuyu tartışırlarken bile John tozun ağzında kıtırdadığını, gözlerinin yuvalarında kuruduğunu hissedebiliyordu. Baş ağrıları, sinüs sorunları, acıyan boğazlar, bronşit, astım, genel akciğer sorunları gibi giderek yaygınlaşıyordu. Artı donma yaraları vardı. Üstelik bilgisayarlar artan donanım bozulmaları, YZ nevrozları ya da sersemlemeleri yüzünden giderek güvenilmez oluyordu. Gün ortası Rabe'in içi bir tuğlanın içinde yaşamak gibi dedi Nadia. Gün batımlarındaysa kömür madeni yangınları gibiydi. Kadın bundan nefret ediyordu. Konuyu değiştirdi. Uzay asansörü için ne düşünüyorsun?
Büyük.
Etkisi hakkında Nadia, etkisi. Kim bilebilir ki? Böylesine bir şeyin ne doğuracağını asla bilemezsin değil mi? Phyllis'in hani biz Phobos istasyonunu kimin yapacağını tartışırken söylediği gibi stratejik bir dar boğaz yaratacak. Şimdi de kendi dar boğazını yaratıyor. Bu çok büyük bir güç demektir. Arkady de böyle söylüyor ama neden doğal bir şeymiş gibi ortak bir kaynak olarak kabul edilemeyeceğini hiç anlayamıyorum.
Sen iyimsersin.
Arkady de böyle söylüyor. Omuzlarını silkti. Sadece anlayışlı olmaya çalışıyorum.
Ben de.
Biliyorum, bazen sadece biz ikimiz öyleyiz gibi geliyor.
Ya Arkady?
Kadın güldü. Ama siz bir çiftsiniz.
Evet evet, tıpkı seninle Maya gibi.
Tuş. Nadia hafifçe gülümsedi. Ben Arkady'nin bir şeyleri düşünmesini sağlamaya çalışıyorum. Yapabileceğim en iyi şey bu. Bir ay sonra tedavi için Acheron'da buluşuyoruz. Maya bu işi beraber yapmanın hoş olduğunu söylüyor.
Tavsiye ederim dedi John sırıtarak.
Ya tedavi?
Diğer seçenekten daha iyi değil mi?
Kadın kıkırdadı. Derken zemin botlarının altında uğuldadı ve dikkat kesilip başlarını çevirerek karanlıklar içindeki gölgeleri arandılar. Sağlarında yürüyen bir tepe gibi kara bir kütle beliriverdi. Kaldırım taşları ve yığıntılar üzerinde sıçrayıp hoplayarak diğer tarafa koşturdular. John bunun bir başka saldırı olup olmadığını merak ediyor. Nadia kızılötesi üzerinden onları izlemedikleri için tele işletimcilere küfürler savurarak ortak kanaldan emirler yağdırıyordu.
Ekranlarınıza bakın tembel piçler!
Zemindeki uğultu kesildi. Kara Leviathan artık kıpırdamıyordu. Tedirgince ona yaklaştılar. Tekerlekleri üzerindeki bir Probdinagian damperli bir kamyon. Burada Ütopya Planitia makine tarafından yapılıyordu. Robotlar tarafından yapılan bir robot, bir iş hanı kadar büyüktü. John alnından ter boşandığını hissederek öylece baka kalmıştı. Güvendeydiler. Nabzı yavaşladı. Gezegenin her yerinde bunun gibi canavarlar var dedi şaşkınca Nadia'ya. Kesiyor, parçalıyor, kazıyor, dolduruyor, inşa ediyorlar. Çok geçmeden içlerinden bir bölümü kendilerini şu 2 kilometrelik asteroidlerden birine yapıştıracak ve onu Mars yörüngesine oturtmak üzere asteroidin kendisini yakıt olarak kullanacak. Bir güç santrali inşa edecek. Yörüngeye oturunca üzerine başka makineler de inecek. ve kayayı 37 bin kilometre uzunluğunda bir kabloya dönüştürmeye koyulacaklar.
Onun boyu Nadia, boyu.
Pekala, gerçekten büyük.
Akla sığmıyor gerçekten. Alıştığımız insan becerilerin tamamen ötesinde bir şey onları anlayabilir. Devasa boyutta bir tele işletim. Bir tür ruhsal uzaktan kumanda. Hayal edilen her şey uygulamaya konulabilir.
Önlerindeki devasa siyah nesnenin çevresinde ağır ağır yürüdüler. Bir damperli kamyondan başka bir şey değildi. Uzay asansörünün olacağı şeyle kıyaslandığında hiçbir şeydi. Bu kamyon bile diye düşündü adam, hayret verici bir şeydi.
Kas bebeğin bir robotikler zırhı sayesinde öylesine genişleyip güçlendi ki kavrayabilmek artık çok zor. Belki de olanaksız.
Galiba bu kısmen senin başarın ve saksın. Henüz hiç kimse sahip olduğumuzu fark etmemişken bu kasları esnetmek.
Demek istediğim doğrudan litosfere açılan delikler, aynalarla yansıtılan gün ışığıyla aydınlatılan sınırlandırıcı, mesaları dolduran uçurum kıyılarına tutunmuş bütün o şehirler. Şimdi Phobos'la Deimos'un yanından uzanarak hem yörüngede olup hem de yere değecek kadar uzun bir kablo.
Hayal etmesi bile olanaksız.
Olanaksız değil diye belirtti Nadia.
Hayır, çalışmasını sürdüren biri tarafından neredeyse ezilecek olan bizler artık şüphesiz gücümüzün kanıtını her tarafta görüyoruz. Ve görmek inanmaktır. Hayal gücüne sahip olmasa bile insan nasıl bir güce sahip olduğumuzu görebilir. Belki de bugünlerde her şeyin tuhaflaşması, herkesin sahiplik ya da egemenlik hakkında konuşması, kavgalar edip haklar iddia etmesi bu yüzdendir. Olimpus'taki eski tanrılar gibi birbirleriyle dalaşıyor insanlar. Çünkü bugünlerde onlar kadar güçlüyüz.
Ya da daha çok, dedi Nadia.
John aracını Hellas havzasını çevreleyen dairesel sıradağı olan Hellespontus Montes'e doğru sürüyordu. Bir ara geceleyin uyurken rover'ı transponder yolundan çıktı. Uyandı ve koyaklara has biçimde oyulmuş küçük uçurumlarla kapanmış dar bir vadinin içinde olduğunu dışarıdaki tozların arasından kesik kesik gördü. Vadi zemininde kalarak yine yolla çakışabilirmiş gibi geldi ve bu yüzden dosdoğru ilerledi. Derken vadi zemini boş kanallara benzer çapraz döküntü hendekleriyle bölünmeye başladı. Ve Pauli'nin ikide bir durması ve dönüp rota bulma algoritmasının başka bir dalını denemesi gerekiyordu. Karanlık yüzünden görülemeyen küçük dere yatakları birbiri ardına ortaya çıkarak ilerleyişini engelliyordu. Sonunda John sabırsızlanıp kendisi denemeye koyulduğunda olay daha da kötüleşti. Körler ülkesinde otomatik pilot kraldır. Fakat ağır vadi ağzına haritanın transponder yolunun aşağıdaki daha geniş bir vadiye indiğini gösterdiği yere yaklaştı. Sonuçta gece vakti olduğu için durdu. Kaygısızdı. TV'nin önüne kuruldu ve yemeğini yedi. Mangalavit, Noctis Labyrinthus'taki bir grup tarafından inşa eden bir Aeloia'nın ilk performansını gösteriyordu. Dipnot, Aeloia, Yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı, rüzgarla çalınan çalgı. Aeolia üzerine çarpan rüzgarın açısına ve kuvvetine bağlı olarak ıslık çalan, öten ya da gıcırdayan delikler açılmış küçük bir binaydı. Açılış için Noctis'teki bayır aşağı inen günlük rüzgar, fırtınadan alınan bazı şiddetli borolarla desteklenmişti. Ve müzik yaslı, öfkeli, akartsuz ya da yer yer armonik bir beste gibi dalgalanıyordu. Bir aklın, belki de yabancı bir aklın işi gibiydi. Fakat kesinlikle rastgele oluşan bir şeyden daha öteydi. Neredeyse şansa bağlı bir Aeolia, dedi bir yorumcu. Bunun ardından yeryüzü haberleri geldi. Yaşlılık tedavisi Cenova'daki bir görevli tarafından sızdırılmıştı ve haber bir günde tüm dünyaya ulaşmıştı. Şimdi genel mecliste konuyla ilgili şiddetli bir tartışma yürütülüyordu. Birçok vekil gereken parasal desteğinin tedavilerin herkes için eşit derecede kullanılmasını kesinleştirecek bir fonu finanse etmek üzere gelişmiş uluslardan para toplanmasıyla birlikte tedavilerin Birleşmiş Milletler tarafından herkes için garantilenen temel bir insani hak olmasını istiyordu. Bu arada başka raporlar geliyordu. İçlerinde Papa'nın da bulunduğu bir takım dinsel liderler tedavilere karşı çıkıyordu.
Her yanda ayaklanmalar olmuş ve belirli bazı tıp merkezleri tahrip edilmişti. Hükümetler kargaşa içindeydi. TV'deki yüzlerin hepsi gergin, öfkeli, bir değişim bekler gibiydi. Yüzlerin sergilediği bütün o değişebilirlik, nefret ve acı John'u ürküttü. Daha fazla izleyemedi, uyuyakaldı. Kötü bir uykuya dalmıştı. Bir ses onu uyandırdığında rüyasında Frank'i görüyordu. Rüzgar kalkanında bir tık tık sesi, gecenin bir yarısıydı. Sersem bir halde doğrulup kilidi indirdi, oturdu. Böyle bir refleks geliştirdiğini gördüğü için şaşkındı. Bunu ne zaman edinmişti? Çenesini ovuşturup ortak kanalı açtı. ''Merhaba, kim var orada?'' ''Marslılar.'' Bir erkek sesiydi. İngilizcesi aksanlı ama John tanıyamadı. ''Konuşmak istiyoruz.'' dedi ses. John ayağa kalkıp rüzgar kalkanından dışarı baktı. Gecede fırtınanın içinde görülecek çok az şey vardı. Fakat karanlıkta aşağılarda bir yerde dikilen birkaç şekil gördüğünü düşündü. ''Sadece konuşmak istiyoruz.'' dedi ses. Eğer onu öldürmek isteselerdi, o uyurken Rover'ı paramparça edebilirlerdi. Ayrıca hala ona kimsenin zarar vermek isteyeceğine pek inanamıyordu. Bunun için hiçbir neden yoktu ki. Böylece onları içeri aldı.
38. ayrımın sonu. Sayfa 367.